Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün finansal danışman Ali Ağoğlu ile birlikteyiz. Sabah raporunda Ali, hoş geldin yayınımıza.
Günaydın Açıl, hoş bulduk.
Şimdi üzerine konuşacak çok şey var. Neler var? Bir, içeride zaten seçim öncesi son fiyatlamalar. Artı özellikle geçen haftaki Merkez Bankası kararının yansımaları. Seçim sonrasına dönük beklentiler hem kur cephesinde hem piyasa tarafında olup bitecekler. Ekonomiye dair alınabilecek olan önlemler. Bunlarla ilgili detayları değerlendirmeye çalışırız. Bununla birlikte yurt dışında da oldukça önemli şeyler yaşanıyor. Bir taraftan özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın son toplantısının ardından Jerome Powell'ın açıklamaları özellikle biraz güvercin kalınca piyasa acaba yeniden bir miktar örselenmiş olan o pozisyonları faiz indirimine dönük kurgulasak mı diyen bir kesimi var. Hisse senedi piyasasında rally'nin acaba sonuna geldik mi? Çünkü hisse başı karlarda bir gerileme öngörüsü şimdi biraz daha artmaya başladı diyenler var. Dolayısıyla hani oradaki fiyatlamalar nereye gidebilir? Biraz bunlara bakarız. Japonya'da Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında yenin değer kaybetmeye devam etmesi sürekli bir müdahale söylemiyle gelmeye devam ediyor. Şu anda 151'lere gelmiş görüyorum ben dolar yen çaprazını. Dolayısıyla belki bir parça bunun üzerine konuşabiliriz. 1990 yılından bu yana en zayıf seviyesine gelmiş oluyor. Dolayısıyla biraz bunun da değerlendirmesini yapmaya çalışırız. Diğer taraftan yine biraz petrol fiyatları üzerine de konuşmak gerekebilir. Çünkü stok rakamlarına baktığımız zaman dün önemli ölçüde piyasa üzerinde etki yarattığını söyleyebiliriz. Sonuç itibariyle oldukça dalgalı bir seyir izlendi petrol fiyatlarında. Şimdi denge noktasının nerede oluşacağına bakmaya çalışıyoruz. Brent'te 85,5, Amerikan tipi ham petrolde 81 dolarlar civarında dengelenme çabası var gibi görünüyor. Altın hafif geriledi ama rekor seviyeye yakın yerlerde kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Bir yandan merkez bankalarının atmış olduğu adımlar, bunların yansımaları derken emtia piyasası üzerindeki diğer etkileri de konuşuyoruz. Hem sanayi metallerinin gidebileceği yer Çin'deki yavaşlama üzerinden hem de dönemsel etkilerden dolayı kakao fiyatlarının 10 bin dolarların üzerine gitmiş olması gibi haber akışları var. Dolayısıyla bütün bunların üzerine belli ölçüde değerlendirme yapmaya çalışırız. Dünden kalan başlıklarda mesela Macaristan Merkez Bankası'nın 75 bas puanlık faiz indirimi var. Bir miktar indirim hızını yavaşlatmış olması dikkate değer. Nijerya'da yine frontier market dediğimiz bu öncül piyasalarda, bizim bir tık altımızdaki piyasalarda orada bir faiz indirimi var. %24.75'e çıkmış. Bir yandan da İsveç Merkez Bankası, Güney Afrika Merkez Bankası'nın da faiz kararları var. İkisinin de sabit kalması yönünde beklentiler oluşmuş gibi görünüyor. Kabaca çerçeveyi böyle çizdim. Önce bir yurt dışından daha sonra bahsetmek üzere yurt içine dönelim. İçerideki özellikle seçim öncesi son fiyatlamalarda geldiğimiz yeri tartışalım. Bir de geçen haftaki faiz kararını. Önce faiz kararını nasıl gördüğünü sorayım.
Ben oldukça pozitif bir reaksiyon verdim bu karara. Ama benim verme sebebim biraz farklıydı şundan dolayı. Geçen haftaki yayında da ben 50 bas puan olsun bizim olsun tarzı bir söylemim vardı. Bir faiz artması gerekti. Gerekti diyorum çünkü daha önceden, daha doğrusu bir yerel seçimler sonrasında kademeli bir faiz artışı aslında bize çok pahalıya mal oldu. Yani hem enflasyon beklentilerini çıpalayamadık, yerli yerine oturtamadık. Hem de bu arada döviz tarafında da çok ciddi erimelerimiz oldu. Bunların üstüne yönetim baktı geldi 45 yeter dedi. 36 tahmine göre 45. Bana göre de doğru bir yerdi. Fakat sonrasında özellikle KKM'lerle ilgili uygulanan yöntemler, onun yaratmış olduğu döviz baskısı biraz Merkez Bankası'nı panikletti. Beraberinde fazlasıyla eski yönetim tarzına benzer tırnak içinde polisi önlemler aldılar. İşte işlem saatlerini gene sınırladılar, kredi büyümesini sınırladılar, Türk lirası ödeşmeli NDF dediğimiz sentetik forward işlemleri getirdiler. Bunlar biraz da döviz satışlarının rakamları büyüyünce paniklediler. Şimdi buna karşılık faiz artışıyla elde ettikleri kredibiliteyi kaybetmeye başladıklarında bunu tekrar geri kazanabilmelerinin yolu radikal bir faiz artışıydı. Radikal bir faiz artışı da bir faiz artışıydı aslında. 250 bas puan da çok benzer bir etki yaratır ama 500'de aslında Merkez Bankası iki tane şey söyledi. Sadece Merkez Bankası değil, ekonomi yönetimi iki şey söyledi. Birincisi, tamam arkadaşlar biz faiz konusunda eskisi kadar elimiz bağlı, elimiz kolumuz bağlı değil. Biz radikal adımlar atabiliriz. Bundan sonra da atmaya devam edebileceğinin mesajını verdi veya kapıyı açık bıraktı. Diğer taraftan da seçimin sonrasının en çok konuşulan konusu Mehmet Şimşek görevde kalacak mı, kalmayacak mı? Seçimden 10 gün önce gelen bu faiz artışıyla seçimden sonra da ben buradayım mesajı çok net olarak verilmiş oldu.
Cumhurbaşkanı da zaten ekonomi ekibimiz güçlü vesaire diyerek bu konuda mesaj veriyor. Son bir hafta 10 günden bu yana seninle onu da konuşmuştuk.
Evet, yani onun gelmesi gerekiyordu. Gerçi Gaye Erkan'ın da arkasından söylenmişti böyle bir şey ama yani bu öyle değil. Yani bu öyle bir durum değil. Çünkü şu anda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın son seçim konuşmasında işte ne kadar verirsek verelim kara deliğe gidiyor. Gidecek. Çünkü ters sarmalı olarak yani sen gelirleri arttırdığın zaman mecburen bu enflasyona yol açıyor. Enflasyona yol açtığından tekrar gelirleri arttırman gerekiyor. Bu hakikaten içinden çıkılmaz bir kısır döngüdür. Bunu durdurmanın yolu ve gerçekten de en önemli yolu enflasyon beklentilerini çıpalamanız gerekiyor. Bizim kademeli faiz artışına itiraz ettiğim konuların başında zaten hep bu geliyordu. Maalesef bunun bedelini ödemek zorunda kalacağız. Bundan sonrası için bu faiz yeter mi yetmez mi tartışması çok uzun. Bence bu da yeter. 45 de yeterdi. Ama yeter ki yanına derli toplu bir program olmasa bile derli toplu bir takım önlemler gelmesi gerekiyor. İstersen onu da ayrıca konuşalım.
Faiz yeter mi dedin ya, faiz neye yeter mi? Kuru tutmaya mı, enflasyonu çıpalamaya mı?
Orada bir söylemde bir problemimiz var. Merkez Bankası bu faiz artışlarını Türk lirasının reel değerlenmesi yoluyla enflasyonu kontrol edeceği söylemiyle geliyor.
Öyle mi geliyor yoksa enflasyonu kontrol edeceğim, enflasyonu kontrol ettiğimde zaten TL reel olarak değerlenmiş olacak mı diyor. Kuru tutarak mı enflasyonu düşüreceğim diyor yoksa enflasyonu düşüreceğim için TL değerlenecek mi diyor.
Süper. Zaten burada bir, bu çok net değil ama benim gördüğüm değil, okuduğumuz bu. Diyor ki ben Türk lirasını reel değerli hale getireceğim. Bu sayede enflasyonu aşağı çekeceğim. Hayır, bunun tersine senin söylediğin gibi enflasyonu aşağı çekeceğim dediğinle aslında bizim şu andaki en önemli enflasyon yaratıcı kalemimiz beklentilerin bozuk olması nedeniyle talep enflasyonu. Şimdi seçimden sonra kur artacak, her şey pahalanacak, o yüzden ben şimdiden alayım. Seçimden sonra kur artacak, ben şimdiden dolar alayım gibi beklentilerle ilgili bir problemimiz var. Burada esas olması gereken ben talebi aşağı çekecek doğru faiz oranına göre bu politikayı yöneteceğim. Talep aşağı çekildiğinde enflasyon aşağı düşecek, böylelikle kur üzerindeki baskı azalacak demesi daha doğruydu. Yani söylem Türk lirasını değerlendireceğim söyleminden hayır, para politikasını doğru uygulayarak ben enflasyonun temel sebebi olan talep enflasyonunu aşağı çekeceğim demesi bence söylem olarak daha doğru bir söylemdi.
Ben burada olurdu. Çünkü şunu baz alıyorum. Mesela Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yaptığımız yayında da kendisi de aynı şeyi söyledi. 100'ün üzerinde daha önce dezenflasyon programı uygulamış, ekonomi üzerine yapılmış araştırmalardan bahsediyor ve diyor ki enflasyonun düşüş sürecinde, enflasyon düştükten sonra baktığınızda bunların hemen hemen tamamında o ülkenin para birimi reel olarak değer kazanmış. Dolayısıyla aslında oradaki temel motivasyonun biraz daha bu çerçevede oluştuğunu anlıyorum ben Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında. Merkez Bankası'nda bunun çok uzağına düştüğünü zannetmiyorum ama bilmiyorum, ne dersin?
Yani benim oradaki algım tartışmasız kur geçişkenliği var bizde. Her yerde var, bütün ekonomilerde mutlaka vardı, bizim gibi ekonomilerde. Fakat bu kur geçişkenliği Merkez Bankası'nın en öne koyduğu kadar büyük müdür? Yoksa talep tarafındaki mi daha büyüktür diye baktığımızda 2 senenin 8,5 faizin yarattığı talep birçok şeyi bozdu. Beraberinde korkunç bir enflasyon getirdi. Şimdi halen daha bu talep tarafı devam ediyor ve ben bunu faizler ve para politikasıyla düzenlemek daha doğru diye düşünürken Merkez Bankası parasal sıkılaştırma önlemleriyle bu işi yapıyor. Ve dikkat edersen biz faizleri belli bir seviyeye getirdikten sonra bu parasal sıkılaştırma önlemleri kalkacak beklentisi vardı. Piyasa normalleşecekti. Fakat o da olmuyor. Yani şimdi burada bir kredibilite problemi var. Bunun acilen tamir edilmesi, restore edilmesi gerekiyor ki özellikle seçimden sonra maliye politikalarıyla gelecek olan destekler çok kıymetli olacak. Yani bu algının düzeltilmesi açısından kıymetli olacak. Bir de bu gelecek önlemlerin tamamının halka yönelik olması da çok doğru değil. Kamu tarafının da bunlara destek verecek bir takım adımlar atması lazım ki daha bütüncül bir program uygulanıp hepimizi ikna etsinler. O ikna ile birlikte enflasyon beklentilerimiz biraz aşağı çekilsin. Enflasyon beklentileri aşağı çekildikten sonra müstakbel enflasyonu bugünden kura yansıtalım ki ihracatımız artsın. Beklentileri de görece olarak azalacaktır. Temelde benim söyleyeceğim basit bir şey var aslında. Biz gelirleri enflasyon artıyor. O enflasyonun yarattığı sıkıntıyı aşabilmek için gelir arttırıyoruz ya. Hayır, aslında o enflasyonu yaratan sorunları ortadan kaldırmamız lazım. Özellikle dar gelirlinin kredi kartına sınırlama getirme yerine dar gelirlinin harcanabilir gelirini arttırmak, yani yaşam maliyetini aşağı düşürmek daha öncelikli olması lazım. Bu da temel ihtiyaçların belli oranlarda hani mümkünse olabildiğince düşük tutulacak altyapının da oluşturulması gerekiyor. Yani birkaç tane parametreyi bir araya getirip aslında ne faizle, ne kurla, ne enflasyonla uğraşmayacağımız, bunların daha göreceli, istikrarlı, birbirleriyle uyumlu bir ortama getirmemiz lazım ki bir taraftan bir tarafa çekilmesin bu iş. Şu anda kur tarafında ihracatçının itiraz ettiği konuların başında da aslında bu geliyor. Bunun düzeltilmesi lazım.
Şimdi normal bir hani para politikası ve dezenflasyonist yaklaşım içerisinde üç tane temel faktör var, doğru mu? Bir tanesi faiz, bir tanesi likidite kanalı, bir tanesi makro ihtiyati önlemler. Dolayısıyla şimdi faiz 50'ye geldi. İsterse 53'e çıkartabilir. Yarın bir gün canı çekerse 55'e de çıkartabilir. Koridoru 3'ten 5 yaptım der. 55'e de çıkartabilir.
Orada hemen bir şey
daha yukarı gidecekse faiz tekrar artırması da gerekebilir.
Orada bir şey söyleyeceğim. Sık sık ve beklenmedik böyle arzi önlemler aldığın takdirde, yani zaten sıkıntılı olan beklentileri daha da bozuyorsun. Mesela 3'ü 5'e çıkartmazsınız. Para politikası toplantısı sırasında yaparsınız bunu. Arada durup dururken yapmazsınız. Ki yapmıyorlar.
O tabii yani tabii. Yani bir sonraki toplantı faiz diğer, arttırdım demezsin de hani
onu da yapmazsın.
Koridoru abi genişlettim diyebilirsin.
Onu da demeyeceksin. Anlaşalım.
Peki bir şey
bu
soracağım.
Bu bir kredibilite meselesi. Bunun tesisi çok kritik.
Doğrusu ya da yanlışı için sormuyorum. Sadece soru olarak masaya getirmek için soruyorum. Faiz hassasiyeti olan bir siyasi bakış açısı içerisinde faiz için artırabilir artıramaz tartışmasına girmek mi daha zorlayıcı piyasa açısından, yoksa elim rahat olsun, marjım geniş olsun, istediğimde gene gidebilirim faiz artırma yoluna ama elimde de zaten böyle bir imkan varken en azından piyasanın benim üzerimde yaratacağı daha da faiz artamaz baskısını kırmak için bu marjı kullanabilirim mi daha güvenli?
Bu marjı kullanabilirim daha güvenli, fakat bunu bir PPK toplantısı da faiz kararını verirsin. Sonra marj 3'tür dersin, 5'tir dersin. Bir sonraki PPK toplantısına kadar o marjı korursun.
Tabii zaten
yolda değiştirmezsin.
Onda hemfikiriz abi. Yani yarım gün derken ben zaten sonraki toplantılardan bahsediyorum.
Tabii. Eğer bir ihtiyaç varsa da olağanüstü bir para politikası toplantısı toplarsın. Oradan yeni faiz kararını açıklarsın, yeni marjı açıklarsın. Arada durup dururken gün içinde sabahleyin telefonla veya bir beklenmedik bir duyuruyla bu işi yapmazsın. Yapmamalısın daha doğrusu. Diğer benzer önlemler, telefon önlemleri ve benzerleri faydadan çok zarar getiriyor. Artı biz bu koridor uygulamasını daha önceden Sayın Başçı zamanında başladık. İlk orada kullandık, çok işe yaramadı.
Aslında dönemsel yaradı da.
Ya, zaten bu tip önlemlerle ilgili basit benim bir şeyim var. Müdahaleler aslında işe yaramazlar. Piyasa gidecekse, nereye gidecekse oraya gider. Müdahale size zaman kazandırır. Bu döviz müdahalesi olur, yapısal önlemler, bu sıkıştırma önlemleri olabilir, telefon önlemleri olur. Kısa vadeli bir ihtiyaç için yapılabilir müdahale. O vade aslında size zaman kazandırır. Kazandırdığı zaman da yapılması gereken işler neyse yapmalısınız. Eğer yaparsanız ve ikna ederseniz işe yararlar.
Yoksa tam tersine işi bozar.
Yoksa tam tersine enerji biriktirirler.
Peki faiz tarafı böyle. Likidite bacağındaysa ciddi bir sıkılaşmaya doğru gidildiğini
sonunda
görüyoruz. Dolayısıyla bir Merkez Bankası öncelikle likiditenin direksiyonuna geçmiş oldu. Likidite fazlasının önemli bir kısmı zaten ortadan kalkmış oldu. Şimdi özellikle de bankalara getirilmiş olan biraz makro ihtiyati önlem tarafında da bunu bağdaştırarak söyleyebiliriz. Kredi büyümesi sınırlaması. Yani 3'ten 2'ye indirilmesi kredi büyümesinin bankaların üzerinde çok yoğun bir baskı, yani kredi akışı üzerinde çok yoğun bir baskı oluşturuyor. Yani limitin üzerindeki bir banka hem zorunlu karşılık hem aynı zamanda menkul kıymet tesisini bir yıl süreyle gerçekleştirmek zorunda. Yani gecelik de verse krediyi bir yıl parayı bloke etmesi gerekiyor. Dolayısıyla likidite akışını da makro ihtiyati önlemleri de biraz daha sıkılaştırma dönemine geldik gibi görünüyor. Seçim sonucu öyle oldu böyle oldu ayrı. Ama esas mühim olan seçim sonrasında ne yapılacak? Reel sektör ne yapacak? Kredi bağımlılığı olan özellikle küçük orta işletmeler açısından tablo nasıl olacak? Hem ticari kredi genişlemesi hem bireysel tarafta gelecek önlemlerle ekonomik aktivite nasıl etkilenecek?
Bana zor soru bu çünkü çok fazla şey var. Şu olur, bu olur, şu gelecek, bu gelecek. Hatta dün işte bir şirketimizin yönetim kurulu başkanı servet vergisi de olabilir dedi. Şimdi bunlar...
Onlar öneridir yani tartışılabilir falan da.
Şimdi bu tevatürlerin sayısı arttıkça herkes bir şekilde bir sutre gerisine çekilip kendini korumaya çalışıyor. O bir döviz talebi yaratıyor, o bir aktivite yavaşlatıyor. Yani bu bir korku, endişe hakim olduğunda, belirsizlik genişlediğinde ve geniş kesimlere yayıldığında hakikaten o amaçlanan bu enflasyon beklentilerini çıpalamak, bir programa inandırmak zorlaşıyor. Ben bu konularda daha açık ve net olunmasının çok daha faydalı olduğuna inanan taraftayım ki mesela en kritik konulardan biri benim Sayın Şimşek başta olmak üzere ekonomi yönetimine ki en büyük eleştirilerimden bir tanesi tek başına faize dayalı bir program yapılması ama bir diğeri de TÜİK başta olmak üzere Türkiye'deki verilerin namusuyla ilgili ben bir sıkıntı görüyorum. Yani bu verilerin gerçekten açık, şeffaf, net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması lazım. Biz ne KKM'yi biliyoruz, ne gerçek enflasyondan endişeliyiz, ne olduğunu bilmiyoruz. Bir bunları bir netleştirdikten sonra diyeyim veya bu konuda adımlar atıldıktan sonra ki TÜİK'te atıldı yanılmıyorsam. Bunlar hazırlandıktan sonra seçimden sonra gelecek olan her ne önlem gelecekse gelsin bunların bir toplu bir şekilde gelmesi lazım, derli toplu gelmesi lazım. Ha, bunlar nedir? Kiralarla ilgili bir takım düzenlemeler. Boş evlerle ilgili bir takım düzenlemeler, işte KDV'deki istisnaların derli toplu bir hale getirilmesi. Aslında gördüğüm kadarıyla vergi tabanını genişletici bir yapı kurulmak isteniyor. İnşallah kurulur. Yani onu söyleyeyim, inşallah kurulur. Hani servet vergisi bu işin bir kısmı ama para politikasını destekleyecek. Çünkü tek başına biz faize yüklenmiş durumdayız. Bunun yanında diğer önlemleri açıklanması lazım. Arkasından... Bu önlemler Merkez Bankası'nın likiditeyi tek başına çekme yükümlülüğünün bir kısmını maliye politikalarına aktarması lazım. Merkez Bankası'nın biraz üzerindeki yük hafiflemesi lazım. Ha şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası likiditeyi belli bir noktaya çekip özellikle bankacılık sistemini kendisine bağlı hale getirdiği andan itibaren para politikası verimli çalışmaya başladı. Ondan önce 45 oradaydı, 39-38'di mevduat faizi. Şimdi 50 orada 52-53'e kadar çıktı mevduat faizleri. Hatta daha yüksekler var. KKM için %75 veren banka var deniyor ama o bir seferlik verilen bir şey. Bir emsal teşkil etmiyor
KKM'den. Ama 56'ya çıktı zaten şu anda 3 aya kadar olan mevduattaki ortalama faiz.
Süper yani
benim hani... Ve hani bunun içinde tabii KKM dönüşü var ama, ya yani DDM dönüşü var ama.
Evet.
Ama onun haricinde de düz TL mevduatta 53-55 arası var.
Var. Var artık. Olması gereken yere geldi. Bu tarafından iyi. Ama dediğim gibi sadece Merkez Bankası'nın üzerine dayanan veya onun üzerine yüklenmiş olan bir enflasyonla mücadele veya dezenflasyon programı tek başına çalışır değil. Çünkü faizle yaptığımız iş geliyor dönüyor başka yerlerde başka şeyleri bozuyor. Mesela iş dünyası ne yapmalı? Çok geç yani bunların buraya geldiğini görüp özellikle kredi tarafında olanların bence sabit faize geçmiş olmaları lazımdı diyeceğiz. Bunu bugün mü söylüyorsun diyecekler. Hayır, ben daha önceden de söyledim. Bunun gelmesi geliyor. Yani en azından beşer beşer arttırılırken faizler olabildiğince uzun vadeli borçlanmış olmaları lazım. Aslında kademeli artmasının, arttırılmasının arkasındaki en önemli sebep de şirketlerin buna uyum sağlayabilecekleri bir vakit sağlamak. Yani bence gereğinden fazla bir vakit bile verildi. Onun için hızlı faiz artışı gerekirdi dediğim noktada. Ve birileri o zaman daha fazla canları yanabilirdi ama böylelikle hazırlanmış olmaları lazım. Ha bugünden itibaren yapılacak ne var dersen özellikle TLRF endeksli kredilerle ilgili bayağı bir şikayet var iş dünyasından. Onlar o gün ucuz buldular. Sabit faize göre TLRF'i ucuz bulmuşlardı. Şimdi o keşke o sabit faizi alsaydık şimdiye göre çok daha avantajlıymış diyecekler. Bugünden itibaren ne
yapılır? Bakınız futbol kulüpleri.
Bakanımız Futbol Kulübü'ne evet.
Onların anlaşmaları biliyorsunuz öyle TLRF bağlantılı aynen. olarak yapıldı. İki buçuk sene çok rahat ettiler. Şimdi aynen. TLRF nereye geldi? Aynen. Onların borçlar nereye geldi?
Aynen öyle ama enflasyonla onlar bir kısmını ödüyorlar rahatlıkla. Onu da ayrı bir yere koyalım ama. Yani şirketler açısından böyle bir problem var. Şimdi işin bir de kur tarafı var tabii. Yani o tarafta ne olacak diye endişeler var.
Konusunu konuşalım çünkü orası bayağı belirleyici hale geldi. Yani bayağı talep oldu. İşte Merkez Bankası'nın rezervi üzerinden bakarsan da 5 hafta 25 milyar dolar. Dün de burada bahsettik. Hani her hafta 4'er 5'er milyar dolarlık bir çıkış, daha doğrusu piyasaya satış yapmak zorunda kaldı Merkez Bankası. İşte tabii seçim sonrasında bunun böyle devam edip etmeyeceğine bir bakmak lazım. İkincisi faiz artırımı olmasaydı o seviyenin ne kadar artabileceğine dair de sinyal gösteriyor açıkçası. Yani hani bu hafta biraz daha rahat geçiyor anladığımız kadarıyla o çerçevede. Olmasa çok daha yüksek bir zorlanmayla karşı karşıya kalabilirdi Merkez Bankası. Normalleşmesini bekliyor musun kur talebinin hane halkı? Yani fon akımında, döviz akımında sorun yok gibi görünüyor çünkü.
Ben fazlasıyla bekliyorum ama benim bekleme sebebim hane halkının seçimden sonra kur artacak beklentisini kıracak bir politika seti gelirse faizi destekleyen yavaş yavaş bu enflasyon galiba düşebilir ya belki düşürürler bunu. Bir durup bakalım dedikleri anda zaten bir boşluk bir kendimize bir es alacağız. Bir durabilsek, bir sakinleşebilsek, bir beklentileri düzeltebilsek hakikaten bazı iyi şeyler oluyor. Yani bazı iyi şeyler oluyor değil mi? Bunları normalde çok duymuyoruz şu anda. Duymadıklarımızın iki tanesini söyleyeyim. Bir tanesi akreditif kanalından bankaların üzerinden ki cari açık verebilmemizin ilk koşulu borçlanabilmektir. Biz borçlanabildiğimiz sürece cari açık veririz. Bazı yorumlarda biz cari açık fonlaması problem olmadığı sürece deniyor. Hayır. Fonladığınız sürece cari açık verirsiniz. Fonlayabilmenin de iki tane temel koşulu var. A. Doğrudan borç alırsınız. B. Akreditif kanalıyla vadeli mal alırsınız. Şimdi akreditif kanalındaki şeyler, banka limitleri, Türk bankalarının, yabancı bankalar nezdindeki limitleri A. genişliyor. Daha doğrusu var olan limitleri kullandırılmıyordu. Şimdi yavaş yavaş kullandırılmaya başlıyor.
Hiç yoktu canım. Hiç yoktu yani.
Bir ara sıfırlanmıştı.
Teminat mektubu falan kabul edilmiyor.
Tabii bir ara sıfırlanmıştı. Şimdi bu limitler açılıyor. Vadeler uzuyor, fiyatları ucuzluyor. Bu birinci kanal. Burada iyi pozitif gelişmeler var. İki, dün isim verelim mi? Yapı Kredi'nin şeyi var.
AT1 sermaye
benzeri. Şimdi sermaye benzeri bonu, sermayedarın riskine en yakın borçlanan bonu. Onun üzerinde yani normal bir Eurobond ihracı veya tahvil ihracı, bu bahsettiğimiz bonodan daha önceliklidir bir iflas durumunda. Temerrüt durumunda onlar önceliktir. Bunlar sermaye en yakın riske olan, hatta sermayedar gibi risk alan bölgededirler. Üçüncüsü geldi.
Akbank geldi, TSK
geldi, Yapı Kredi geldi.
Diğerleri de gelecek bu arada, konuşuyoruz da bankalarla.
Gelecek, yani. Bir de işin bu riskli olan bölgesindeki borçlanmanın maliyeti de makul. Şimdi hem riski alıyor yabancılar, hem de vankul bir fiyatla Türkiye'ye borç veriyorlar.
Türkiye'nin borç... Vakıfbank'ın DPR vardı mesela.
Şimdi bunlar bence çok önemli. Türkiye para girişi herkes yabancılar borsaya gelsin diye bekliyor. Hayır, yabancılar borsaya birinci günde gelmeyecekler. Yabancıların giriş kanalı önce faizdir. Yani bunu ya tahvil bono piyasası üzerinden gelir ya Eurobond piyasası üzerinden gelir ya sendikasyon üzerinden gelir. Önce faize gelir. Yavaş yavaş onların gelmesini görmemiz lazım. Arkasından swap kanallarının açılması lazım. Üçüncü sırada ancak borsaya sıra gelecek ama buralarda gelişmeler var, pozitif algılar var. Körfez tarafında işte bono tahvil ihraçlarına daha fazla ilgi olacaktır görünüyor. En azından orada pozitif bir şey var. Şunu söylemek istiyorum. Yani bu beklentileri biraz iyileştirebilirsek eğer, ki yapmamız gereken en önemli şey o. Yani tek ayağı faize ya da bütün gücünü faize dayamış bir dezenflasyon politikasının diğerleriyle desteklendiği bir durumda bir şansımız var. Ha desteklenmedi ne oldu? Tekrar desteklenecek başka bir program buna benzeyecek zaten.
İki sorum var. Bir tanesi tabii para politikası üzerine çok konuştuk. Şimdi birazcık İstersen çok az bütçe tarafı üzerine de konuşalım. Biraz sen bahsettin ama seçimden sonra olabilecek işte KDV istisnaları vesaire dedin. Yani buralarda ne olabileceğine dair rivayetler muhtelif. Genel oranlarda herhangi bir değişiklik olmayacağını söylüyoruz. Ama
yeni vergi olmayacağını söylediler.
Evet, yani çeşitli istisnalar var. Mesela masada olabileceğini düşündüğümüz ya da olabilir denilen şeylerden bahsedebiliriz burada. Mesela birden fazla kira geliri olan kişinin kira vergi istisnasının birden fazla olan konutlar için, bir konut haricindeki diğer konutlar için mesela belki belli bir noktadan sonra istisnanın uygulanmaması diyelim ki. Veya işte daha önce elektrik tarafındaki sübvansiyonların ki çok kuvvetli sübvansiyon var. Bunların belki kademeli belki tamamen kaldırılmasına dönük önlemler
doğalgaz tarafında da olabilir.
Dolayısıyla hani bu tür aslında bütçe üzerinde ekstra maliyet yaratmakta olan unsurların belli ölçüde yönetilmesi. Çünkü cari transferler kalemi hakikaten çok zorlayıcı kalmaya devam ediyor. Özellikle EYT'nin getirmiş olduğu çok ciddi bir baskı var. Emekli maaşları çok ciddi bir artış göremediği için onun şu anda seçim meydanlarında çok tartışıldığını, çok konuşulduğunu görüyoruz. Hatta oradaki mağduriyetin, emeklinin mağduriyetinin belli ölçüde giderilebilmesi için banka promosyonlarının tekrar tekrar masaya geldiğini, tartışılmaya başlandığını falan görüyoruz. Yani dolayısıyla aslında hani bütçe belli oranda harcama kısıntısı yaratma imkanı bırakmayacak bir aşamaya gelmiş görünüyor. O nedenle geliri artırıcı bu tür istisnaları kaldıracak ya da sübvansiyonları azaltacak bir modelle gidileceğini anlıyoruz. Ne kadar zorlayıcı olabilir sence bu taraf?
Ya bir taraftan faiz tarafından, bir taraftan bu taraftan zorlarsak özellikle KOBİ bölgesinde bayağı sıkıntı yaratabiliriz. Ama şunu da kabul etmek lazım. Biraz sıkıntı çekmeden bu iş olmayacak. Hani hiç sıkıntı çekmeden enflasyon kendi kendine düşsün. Mümkün değil böyle bir şey. Vergi meselesine gelince ben öncelikli olarak kamunun hakikaten harcamalarıyla ilgili bir öz eleştiri yaparak diyeyim bir tasarruf politikasını açıklaması gerektiğine inanıyorum. İstisnalar küçük orta işletmelerde özellikle mesela fırın lisansı alıp pastane işletenlerin %1-%18 KDV arasındaki farkın düzeltilmesi gibi bir denetim önlemi gelecek deniyor. Gelsin, gelmediği hata. Şimdiye kadar neden gelmediğini sorarım. Aynı zamanda hani hayli çok sayıda vergi afları var. Mesela biz vergi aflarından vazgeçerek de bu işi halletmemiz gerekiyor. Yani vergi tarafında daha adaletli diyelim.
Orada böyle vergi reformu gerekiyor. Yani kompleksliği, o karmaşıklığı azaltacak. Daha
bence
sade,
de yani zamanıdır bu arada.
Sistemi oluşturulması evet. Gerekecek. Bakan da söylüyor zaten.
Zamanıdır diyorum. Yani çünkü artık yerel seçim bitti. Ben mesela yerel seçim sonuçlarının sosyolojik şeylerin, analizlerinin çok yapılacağını ama ekonomik tarafta çok büyük değişikliklere yol açmayacağını düşünen taraftayım. Çünkü yani biz şu anda bir A planı uyguluyoruz. Aslında baktığımızda bir B planımız yok bizim. Yani bu A planını iyi uygulama seçeneğimiz var sadece. O yüzden yani gelecek önlemlerin bir miktar can yakacağı kesin. Yani tartışmasız hepimize bir şekilde sirayet edecek bir etkisi olacak ama bunun kamu tarafından da desteklendiğini gösterilmesine ihtiyaç var. Bu ikna için olmazsa olmaz koşullarımızdan bir tanesi diye düşünüyorum. Hani alınacak önlemlerin ne olduğunu tartıştık çok. Mesela kredi kartı taksitleri. Şimdi gerçekten dar gelirli için bir kaldıraç görevi görüyorlar mecburen. Yani ileride bir gün gelirim artacak, onları kapatacağım umuduyla devam ede gelen. Ama başka bir taraftan ilginç bir şey var. Kredi kartı harcamalarına toptan baktığınız zaman evet bir taksitle ilgili bir şey var. Fakat kredi kartlarının harcama artışı %166 artmış. İki tane ilginç sebebi var. Bir tanesi artık nakit taşımak zul haline geldi. Yani ben 10 ve 20 liraları görmeyeli bayağı bir 1-2 ay falan oldu. Yani 50, 100, 200 liralık banknotlarla yaşıyorum. O yüzden kredi kartı harcamayı tercih ediyorum.
Banknot yetmiyor.
O da ayrı bir problem yani. Ama ikinci bir ilginç bir şey var. Kredi kartı harcamalarının en büyük etki şirketlerde çok ciddi bir kredi kartı kullanımı başladı. Sebebi Türk lirası kredi kullanamadıkları için. Gene o yan taraftan gelen düzenlemeler nedeniyle bir ihtiyaç hasıl oldu. O ihtiyacı nasıl çözeriz diye bakıldığında şirket kredi kartları. Yani bugün kulağıma gelen şey milyar liralık kredi limiti olan şirket kartı var. Kredi kartı var.
Milyar lira.
Milyar lira. Şimdi
duymamıştım.
Ben de duyduğumda şaşırdım. Ya olmaz derim. 200-300 milyonluk özel işlemler geçebiliyor mesela kredi kartlarında. Şimdi artışın önemli sebebi sadece kredi kartına yüklendik diye yorumlamamak lazım. Şirket tarafında kullanılan kredi, Türkiye'si kredi kullanılamadığı için arkasından dolanma yöntemi gibi kullanılan bir şey var. Bunlara bir takım düzenlemeler gelebilir ama bunlar çok hayati şeyler değiller. Yani bana göre çok hayati şeyler değiller. Esas yapılması gereken o vergi düzenlemelerinde gerçekten vergi reformuna benzer, belki de hatta vergi reformu tarzında yani radikal, önemli bir değişim yapılması lazım. Çünkü önümüzde 4 yıl var bir sonraki seçime kadar. Bugün yaparsanız 4 yılda etkisi görülür zaten bunların.
Ali Ağalı, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz, sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Alican Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican, günaydın.
Günaydın.
Öncelikle Erdoğan'ın Amerika ziyaretiyle bir başlayalım istersen. Biden'la bir görüşme olabilir deniliyor.
Öyle. 9 Mayıs'ta bir Washington ziyareti olacak gibi gözüküyor. Son görüşmeyi Litvanya'da yapmışlardı. Yüz yüze görüşmeyi Litvanya'da yapmışlardı Temmuz ayında, 11 Temmuz'da. Sonrasında da Aralık ayında da bir telefon görüşmesi olmuştu. Bu son dönemde olumlu giden gündem maddeleriyle ilgili olarak, yani işte NATO onayı verildikten sonra İsveç'e, Türkiye tarafından özellikle F-16 sürecindeki gidişat oldukça olumlu hale gelmişti. İşte 14 Aralık'ta bunun telefon görüşmesi yapılmıştı ve hatta devamında da bu olumlu gündem arayışının veya olumlu gündemdeki maddelerle ilgili yeni gelişmeler olması için yeni toplantılar yapılması kararı verilmişti. Üzerine işte MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Amerika ziyareti olduğu, Mart ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yine Blinken'la bir görüşmesi oldu Amerika'da. Hatta stratejik mekanizma toplantıları yapıldı ve alınan bir takım kararlar vardı. İşte bazıları söylenen, daha öncesinde de söylenen, bazıları da yeni gündeme gelen. Yani ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması zaten belirli bir süredir konuşuluyordu. Buna ilişkin yeni gruplar, çalışma grupları oluşturulması kararı alınmıştı. Bunlar devam ediyor. F-16 sürecinin hızlandırılması ile ilgili bir madde vardı ki muhtemelen bu eğer olursa Erdoğan'ın ziyareti bu konuyla ilgili olarak somut açıklamalar yapılması bekleniyor. Ankara'nın beklentilerinden birisi F-35 konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne ödenen 1.4 milyar dolarlık meblağın mahsuplaştırılması ile ilgili bir yöntem bulunmasıydı. Bildiğim kadarıyla bu konu gündeme gelmişti zaten son görüşmelerde, sadece yöntemiyle ilgili olarak belirsizlik vardı. Bunlar da muhtemelen konuşulacaktır. Rusya yaptırımlarından etkilenen Türk şirketleri var. Bunlarla ilgili ara bir yöntem bulunup daha öncesinde Dışişleri Bakanlığı'nın bildirilmesi gibi bir ara formül gündemdeydi. Bunların konuşulacağını tahmin ediyoruz. Yani liderler arasında çok detaylı olarak konuşulmayacak olsa bile oluşturulacak gruplar arasında, çalışma grupları arasında bunlar konuşuluyor. Ve değişmeyen gündem maddeleri bir Rusya krizi. Burada özellikle Karadeniz Havalı girişiminin tekrar canlandırılması hususu var. Bir. İki, terörle mücadele, özellikle Irak ve Suriye'de terörle mücadelede ne yapılabilir konusu var ki Irak ziyarette olacak Nisan ayında. Muhtemelen o ziyarette anlaşılan bazı konularla gidilecek zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne. Üç, Gazze konusu. Burada son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına Amerika'nın çekimser kalması, en azından belli noktalarda dünyadaki diğer ülkelere yakınlaşır gibi gözükmesi ve buradaki saldırıların bir an önce durması konusunda Mayıs'a kadar kalmaz umarım tabii bunların görüşmesi. Ama hem orası hem de saldırı veya operasyonlar sonrası Gazze sürecinin konuşulacağının tahmin edildiği toplantılar olumlu bir hava içerisinde yapılacak gözüküyor şu an itibariyle. Mayıs ayında olması muhtemel bu toplantı. Ama gündemde değişiklikler olur mu bu önümüzdeki 1,5 aylık süre içerisinde, ona da bakacağız artık.
Ateşkes gündemiyle devam edelim.
Olmuyor. İsrail'imiz. Olmamaya da devam ediyor.
Her gün oldu olacak.
Her haftaya başladığımızda bir daha gitti, geldi falan heyetler olmadı. Tekrar toplanıyor. Olumluya yakın açıklamalar yapılıyor. Ha oldu ha olacak. İşte diğer ülkelerden özellikle arabulucu işte Mısır'dan, Katar'dan işte heyetlerin tekrar bulunduğuna ilişkin açıklamalar. İşte CIA şefi gidiyor, Mossad şefi gidiyor, dönüyor. Yeniden bir anlaşma paketleri sunuluyor, masaya geliyor. Ama en sonunda dün gelen haber yine İsrail heyetinin müzakereler çıkmaza girdi diyerek Doha'dan ayrıldığı yönündeki bir bilgi akışı var. Ha bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Heyetlerin masadan o an itibariyle kalkmış olması ateşkes görüşmelerinin sonlandığı anlamına da gelmiyor tam olarak aslında. Ama masadaki son teklif işte esir takasıyla başlayan işte 40'a karşı 700-800 mahkumun serbest bırakılacağı formülle başlayan ve devamında işte 6 haftalık ateşkesi kapsayan bir anlaşma taslağı vardı en son masada. Buna ilişkin görüşmelerin devam ettiği söylenirken İsrail heyetinin kalktığı söylendi. Dün İsrail heyetinin masadan kalkmış olması yarın masaya geri gelmeyeceği anlamına gelmiyor ama hani orası oldukça önemli. Dolayısıyla bir beklenti var. Özellikle BMGK kararı sonrası İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere karara destek veren ülkelere karşı tepkisi var. Ama akşam da biraz konuştuk. Yani dün mesela konseyin geçici 10 üyesi adına konuşan Mozambik temsilcisi de, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres zaten Refah'tan da açıklama yapmıştı. Karar üzerine de açıklama yaptı. Hani bu kararın başarısız olması affedilemez, uygulanmalı diye. Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı da, İran Dışişleri Bakanı da. Yani dünyada batıdan doğuya, kuzeyden güneye tüm ülkeler bu BMGK kararının bir an önce uygulanması gerektiği konusunda hemfikir. Hatta Amerika bile dediğim gibi işte çekimser kaldı. Bağlayıcı olmadığı tarafında İsrail'e yaklaştı ama çekimser kalarak da dünyaya yakınlaştı. Bu kapsamda beklenti dünyadaki çok yakın zaman içerisinde saldırıların durması. O yüzden ateşkesin şu anda imzalanmamış olması yarın imzalanmayacak olduğu anlamına gelmiyor vurgusunu yapmaya çalıştım. Ama bugün dünden farklı bir noktada mıyız sorusunun cevabı da ne yazık ki hayır.
Alican teşekkür ediyoruz. Ben sabah teşekkür raporuna ederim. Böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.